Değer yaratmanın formülü. Tasarım odaklı düşünme.
Merhaba, ben Mete Yurtsever. Değer Yaratmanın Formülü Podcast'inin ev sahibiyim. Bugün yine Derya Topluluğu'nda değerli bir konuk ağırlıyoruz. Unity Technologies Başkan Yardımcısı Ulaş Karademir. Hoş geldiniz Ulaş Bey.
Teşekkür ederim, hoş bulduk. Nasılsınız?
Teşekkürler, çok sağ olun geldiğiniz için tekrar. Siz şu anda iç yapımlardan sorumlu başkan yardımcısınız. Yanlış bilmiyorsam değil mi?
Ya Türkçe karşılığı biraz oluyor da çok bir sürü görevde bulundum Unity içerisinde.
Tamam, onlardan konuşacağız ama aslen ziraat mühendisisiniz. Ve 2003'te...
Ziraat mühendisi son sınıftan terkim, öyle diyeyim.
Evet. Ama galiba Danimarka'ya gittikten sonra onu bilgisayar mühendisliğinde saydırıyorsunuz derslerinizi.
Evet, burada yazılım mühendisi okudum tekrar.
Yazılım mühendisi okudunuz. Ve yani herhalde oyuna olan küçük yaşlardan beri ilginizden kaynaklanıyor diye düşünüyorum.
Evet, ben 7-8 yaşındayken babamla bir gün MSX, Vestel o zamanlar bir cihazı vardı. Onunla beraber eve geldi. Yaklaşık 4 tane makine gelmiş. Biz Zonguldak'tayız, Zonguldak'ta. 4 tane arkadaş almışlar bunu. Herkese 4 tane oyun düşmüş. 16 tane toplam oyun var.
O güzel.
Tabii biz değişiyorduk birbirimizle falan. Konami'nin boxing'i vardı falan. Ondan sonra Sensible Soccer falan vardı. Eski oyuncular bilirler. Bir seviyeden sonra oyun kalmıyor geriye. Yani hep aynı oyunları oynuyorsunuz falan. Bir de kitapçık var içerisinde. Kitapçık tabii bir tanesi Türkçeydi, bir tanesi İngilizceydi. O zaman İngilizce bilmiyordum ben. Ama ya işte deneye deneye oradaki yazılan kodları bir şeyler bulmaya çalışırken bir anda ilgim daha çok arttı falan. Bir de kuzenim vardı benim o zamanlar. Deniz Harp Okulu'nda okuyordu. O da bir gün geldi bana, işte bu aslında bir basic dili falan. İşte burada bir spike'lar falan vardı. Biraz göstermişti bana. Ondan sonra ben bayağı bir uğraştım. Ama çevrenizdeki insanların pek ilgisi olmadığı için de yavaş yavaş o benim ilgimde düşmüştü o zaman. 13-14 yaşlarımda falan daha çok basketbol oynuyordum. Hmm. Çok fazla bilgisayarla alakam yok, kalmamıştım.
Peki Danimarka'ya gittikten sonra da bir de spor da yapmayı da düşünüyorsunuz gerçi Ankara'da.
Tabii buraya geldikten sonra biz eşimle ben 2000 yılında tanıştık. O zamanlar ben Bursa'da hem okumaya çalışıyordum hem de çalışıyordum aynı zamanda. Hem bir Alara diye bir şirkette. Daha sonra Tekstil Efendi. İki sene falan öyle uzaktan bir ilişkimiz oldu. O sürekli geliyordu. Telefonda konuşuyorduk falan. O iki senenin sonunda bir de ben geleyim diye böyle bir geldim ben bir aylığına falan. 20 sene oldu. 21 sene oldu.
Harika.
Yani hatta çocuklara diyorum ben bu ülkeye geldiğim zaman işte bir kot pantolon, iki tişörtle geldim, sırt çantamla. Bak nerelere geldik falan diye onlara biraz da gaz vermek için konuşuyorum.
Peki hakikaten bu noktaya sizi getiren ne oldu? Yani temel başarı faktörü ne oldu sizce? Yani bunu planlayarak mı geldiniz? Muhtemelen...
Planlayarak gelmedim de şöyle bir şey vardı. Benim yani o zaman tam şöyle bir zamana denk geldi. Tam üniversite, bunu hiçbir yerde anlatmamışımdır burada. Yani tam üniversiteden ayrıldım. Arkadaş çevrem falan herkes bir yerlere gitmeye başladı. Ben çalışmaya başladım. O dönemde biraz hadi yeni bir maceraya çıkalım falan. Yani geleyim buraya, yani burayı göreyim falan. Geldikten sonra da yani ikinci şey ne nasıl söyleyeyim? Çok fazla beni bekleyen bir şey yoktu işte. Evde aile var ama yani Türkiye'de bir iş yok. Bir arkadaş çevremiz dağılmış. Yani tam zamanlama olarak çok iyi bir zamanda geldim. O yüzden adaptasyon da kolay oldu. Bir de ben meraklıyımdır yani bazı şeyleri, yani bir şeyleri öğrenmeye. Bir de evet derim yani ben kolay kolay hayır demem, kaçmam bazı şeylerden. Yani birisi bir şey der, yapalım edelim. O da çok büyük etkisi oldu tabii.
Harika, evet. Ben olumlu bakış açısı ve bu nasıl yapabiliriz, yani bu böyle olmaz değil de nasıl yapabiliriz bakış açısı bence iş hayatında da hayatta da çok insana bir şey.
Aslında şunu da mesela bunu seneler sonra farkına veriyorsunuz tabii yani şey olarak geriye baktığım zaman, düşündüğüm zaman, genç insanlara özellikle anlattığım zaman hayatta aslında 4 duygu var çok fazla üzerinde düşündüğünüz. Bunlar işte bir tanesi kaygı ya da anxiety, işte İngilizcesi, hı hı, kaygı duymak. Bir şeyler olacak ve ne olacağını bilmiyorsunuz falan. Genelde insanlar işte fight flight modundadırlar. Ya kavga ederler ya kaçarlar falan ya da Ama aslında kaygı duymak ne kadar insana zorlasa da genç insanlara şunu söylüyorum. Kaygı duyduğunuz zaman aslında bir şey de bilmediğinizdendir. Onun üzerine gittiğiniz zaman o kaygı ortadan kaybolur. Yani nasıl bir oda karanlıksa ve odaya gireceğiniz zaman bir ürperiyorsanız, ışığı yaktığınızda o ürperti kayboluyorsa hayat da biraz böyle. Yani çok fazla şey var hayatta, özellikle genç insanların hayatlarında ilk başlarda yani çok fazla bilinmeyen var. O bilinmeyenlerin üzerine, o sizi kaygıya duyacak şeylerin üzerine gitmeniz lazım. O zaman da öğrenmeye başlıyorsunuz. Yani ben bunu bilmiyorum. Yani biraz o zamanlar da öyleydi. İşte korktuğum şeylerin üzerine gitmeye alışkanlığı. Küçüklükten beri. Bir de yani kızma olayı var, değil mi? Yani kızgınlık hayatımızın her aşamasında var ama genelde kızmanın nedeni de beklentilerini karşı taraftan alamamak. Yani bir şeyler beklentiniz var, hayattan bir beklentiniz var ya da insanlardan bir beklentiniz var. Onu alamadığınız zaman bir kızgınlık var. O kızgınlığın aslında kimseye bir yararı yok. Ama o kızgınlığı ne zaman, ya ben beklentimi alamadım, niye alamadım, ne yapmam gerekirdi, nasıl kendimi geliştirebilirim, nasıl bir insanla, yani bir insanla konuşuyorsun, bir beklentiniz var ama karşı taraf hayır diyor ya da olmaz diyor. Biraz düşündüğünüz zaman ben neleri nasıl söylemeliyim, ne yapmalıyım tarzında bir kafanızda kurcaladığınız zaman aslında o içten içte yakmalı bir motor gibi aslında. O kızgınlık bir anda şeye dönüyor. Aa işte şöyle yapmam lazım, böyle yapmam lazım. İşte aa benim beklentim bu, beklentim alamadım. Acaba nerede hata yapıyorum diye hep yani karşıyı suçlamaktansa kendi içinizde onu pozitif enerjiye döndürmek. Onun haricinde üçüncü de eğlenmek. Yani eğlenceli şeylere evet demek ve katılmak. Joy for join diye İngilizcesi. Yani birisi eğleniyorsa ona katılmak. Bir de en dördüncü de tutku. Yani bir şeye tutkulu olmak çok önemli. Mesela ben bilgisayar oyunlarına çok tutkuluyum. Tutkulu insanlarla zaman geçirdiğiniz zaman aynı şey enerjiniz sürekli olarak artıyor. Ama siz bir şey tutkunsanız, bir şeye karşı ilginiz varsa, ilgisiz insanlarla zaman geçirdiğiniz zaman sizin tutkunuz da ortadan kayboluyor. Biraz da çevreyi seçmek de önemli. Yani bu dört tane, tabii bunu 20 sene falan aldı bunları anlamak falan. Ama o zamanlar aslında onları doğru yaptığını düşünüyorum. Öyle söyleyeyim.
Harika bir şey oldu, özet oldu ve giriş oldu aslında. Yani oyuna buradan bağlayacağım. Eğlenmek dedik. Yani eğlenmek çok önemli bir motivasyon kaynağı. Yani işte çocuklara da baktığımız zaman oyun oynayarak çocuklar öğreniyor, taklit ederek öğreniyor. Oyunun çok büyük bir rolü var. Size de bahsetmiştim. Yeşim Kunter'le bir şeyimiz vardı. O da bir oyun uzmanı. Bir bölüm yapmıştık. Orada da oyun felsefesi, Homo Ludens, bu oynayan insandan falan bahsetmiştik. Şimdi de artık firmalar da şeyin farkında tabii, yani bu oyunlaştırmanın gücünün farkında. Siz nasıl görüyorsunuz oyunun rolünü bu anlamda?
Oyun aslında bir gerçek hayatın bir simülasyonu her koşulda ve o simülasyon bir güvenli bir ortam sağlıyor ve o güvenli ortam içerisinde hata yapma imkanı veriyor. Hata yaptığınız sürece öğrenmeye devam ediyorsunuz. Yani bir şey çalışmadığı zaman diyorsun ki bu neden çalışmadı? Nasıl öğrenirim? İşte oyunun böyle bir güzel tarafı var. O simülasyon ortamının, o güvenli ortamın. Bir de günümüzde en büyük problemlerden bir tanesi fokus olmak. Yani bir şeye uzun bir zaman harcamak. Çünkü çok fazla dışarıdan etkilerle sürekli nasıl söyleyeyim, bir informasyon bombardımanı içerisindeyiz. Herkes bizim ilgimizi çekmek istiyor ve insanların ilgi ve odak noktaları bayağı daralmaya başladı. Yani artık mesela televizyon seyrettiğiniz gençlerden biliyorsunuz. Televizyon seyrederken cep telefonundan devam ediyor. Başka YouTube'dan başka bir şey söylüyor. Yani çok fazla multitasking var. Ama multitasking olduğu ortamda da yani zor bir olayı çözmek çok zor. Bir problem çözmek çok zor. Çünkü problem çözmek aslında fokus gerektiriyor. Küçük çocukların oyun oynaması, onların bir şeye konsantre olması ve dünyadan izole olması onların aslında fokus kabiliyetini arttırmaya başlıyor. İleride. Mesela biz çok oyun oynadık küçükken de yani çok emniyetli bir yerdeydik. Küçük bir kasaba, Kilni, Zonguldak'ta. Ve de çok fazla oyun oynadık o zaman. Çok fazla insan ilişkisi içerisindesin. Çok fazla bir şey paylaşıyorsun falan. Takım olmayı öğreniyorsun. Beraber çalışmayı öğreniyorsun. Oyun oynadığın zaman arkadaşlarınla beraber. Yani küçükler için çok önemli. İşte bir, yani şöyle düşün. Okula gittiğiniz zaman bile bir 45 dakika oturup hocayı dinlemeniz gerekiyor. O 45 dakika motivasyon ve koordinasyonunuz olması lazım. Eğer küçüklükten beri bunu çocuklara eğitemezsek, yani bu oyun oynayarak o fokus yaratmayı, konsantrasyon yaratmayı, zaten başlıyorlar okulda problemler yaşamaya.
Aslında bir yandan da oradaki aşırı uyaranlar da aslında bir miktarda, bilmiyorum, konsantrasyonu kolaylaştırıyor mu? Yani işte bu özellikle işte, bu hiperaktivite bozukluğu olan çocuklarda falan da işte bu çok fazla uyaran olması aslında belki onu şey yapıyor. Veya
ama ben şey anlamında bahsediyorum. Mesela şu anda tabii ki oyunlar artık bir ürün haline gelmeye başladı. Ve ürünlerin, şu andaki oyunların, yani özellikle hybrid casual tarzı oyunların falan daha çok, daha başka mekanikleri var. Oradaki amaç tamamen endorfin üzerine. Tamamen feedback üzerine. Sürekli aynen, olarak bir döngü üzerine. Bu benim dediğim tarz oyunlara göre daha farklı mekanikleri var. Oradaki amaç aslında tam olarak oyun değil. Bir ürün satmak, ürün karşılığında bir para kazanmak. Yani
doğru.
Onun başka düğümleri var.
Aynen.
Onlar üzerinde konuşuruz ayrıca.
Peki. Yani tam da o noktada yine Yeşim Kunter'le yaptığımız söyleşide bahsetmiştim. Bu Adam Tinbert diye bir adam var, bir gazeteci. Dijital Rönesans ifadesini kullanıyor. Nasıl ki Rönesans işte matbaanın bulunmasıyla ve işte eski kadim bilginin toplanıp işte dağıtılmasıyla ve onun harmanlanmasıyla bir aydınlanmadan bahsediyoruz. Dijital aslında böyle bir matbaadan da daha da büyük bir aslında devrim. Ama biz bunu kendi aydınlanmamız veya gelişmemiz yerine, medeniyet yerine işte bu zaman öldürmeye, sosyal medyada zamanımızı çalan şeyler yapıyoruz. Çok mu kötü, karamsar bir şey olur sizce bu bakış açısı? Katılıyor musunuz ne ölçüde?
Yok, aslında yani tabii değişim uzun süreli bir şey. Yani günden güne değişmiyor. Seneler oluyor. Bazen yüzyıllar oluyor değişim. İnsan bizim hala beyin olarak yani çoğu şeye baktığımız zaman ilkel yaratıklarız. Yani hala kimyasallar altında hayatımızı yaşıyoruz. Hormonlar altında falan. Tabii bir adaptasyon yaşıyoruz aslında. İnformasyon çağındayız. Çok fazla informasyonu kafamızda tutmak ve de karar vermek, sürekli bunun içerisindeyiz. Tabii buna bir adaptasyon sağlayacağız. Oyunlarda bu konuda yardımcı oluyor aslında açıkçası. Çok fazla hızlı bir şekilde bilgi alma, hızlı karar verebilme. Oyunların asıl en önemli mekaniklerinden bir tanesi. Ama tabii oyundan oyuna değişiyor. Yani aslında öyle oyunlar var ki bir de şeyden de bakmak lazım. Yani eskiden işte mağara çağında ya da ilkel toplumlarda işte bir hikaye anlatan kişi var. Bir ateşin etrafına geliyor, bir hikaye anlatıyor. Ve o hikayeyi alıyorsun, sen anlatıyorsun başkasına. Onun hikayenin üzerine katıyorsun. Onun bir güzelliği var. Ondan sonra kitapla beraber aslında bu biraz nasıl diyeyim, geri itildi. Niye itildi? Şimdi bir yazar var. Tek bir yazarın yazdığının üzerine devam ediyorsun. Yani hikayenin üstüne koyarak gitmiyorsun. Mesela fıkralar o yüzden gitgide komikleşirler. Adaptasyon geçirirler fıkralar. Atasözleri de aynı şekilde. Kitaplarla beraber bu biraz duraksadı. Ama kitapların çok güzel tarafları var tabii. Çok şey öğrenebiliyorsun. Çok güzel hikayeler falan var. Bir de oyunlarla beraber aslında oyunların içerisindeki o dinamikler karar alıcı siz olduğunuz için herkesin oyun, özellikle büyük oyunlarda ya da RPG dediğimiz role playing oyunlarda bir şeyin bir parçası oluyorsunuz. Sizin experience'ınız, sizin deneyimleriniz, yaşamlarınız diğer oynayanlardan farklı oluyor. Asıl güzel tarafı bu. Yani bir pasif izleyiciden, televizyon karşısında pasif izleyiciden aktif bir izleyiciye dönüşüyorsunuz. Olayın bir parçası oluyorsunuz. Bu taraf çok güzel. Sizin hikayeniz çok farklı olabilir.
Peki bu şeye bak, Ready Player One çok şey oldu artık, hani bu özellikle Metaverse sonrasında da çok konuşuldu, edildi. Sizce gelecek için gerçekçi bir resim çiziyor mu, yoksa çok mu böyle distopik bir şey o?
Çok güzel bir soru. şimdi belki bu ortamı kullanarak da biraz da insanları aydınlatırız. Biraz teknik kısmına gireceğim ben.
Tamam.
Mesela Şimdi web 3.0'dan konuşuyoruz değil mi? Mesela teknik olarak web 1'e bakalım mesela. Web 1 nedir? HTML, bir de CSS. Yani style sheets, öyle HTML diye bir dil var. Teknik olarak bu. Sonuçta siz de bir tekst yazıyorsunuz. Bu tekstin içerisine resimler ve renkler koyabiliyorsunuz. Yani 99'da, 98'de ben ilk e-mail adresimi aldığım zaman tekst yazıyorsunuz. Yani birisine mesaj atıyorsunuz. Paylaşmak için mesaj yolluyorsunuz. Ya da Mirç vardı o zaman, işte chat kanalları falan vardı. İnsanlar birbirine chat yazıyorlar. Şimdi Web 2.0'la şöyle bir şey oldu. Web 2.0'ın içerisinde JavaScript girdi. JavaScript girince video girdi. Değil mi? İçine. Şimdi insanlar video chat yapıyor. Şu anda biz Web 2.0 içerisindeyiz. Yani chat, birbirimizi görebiliyoruz. Ben Danimarka'dayım, siz Türkiye'desiniz. Konuşabiliyoruz. Ben bir aplikasyon yolladığım zaman siz o aplikasyonun içerisine bir data girebiliyorsunuz. O datayı bana geri gelebiliyor. Bir form dolduruyorsunuz. Onu ben bir database'e saklayabiliyorum bir şey olarak. JavaScript sayesinde bunlar oldu. Şimdi web'e paylaştığımız şeyler bir video aslında. Yani bir video paylaşıyoruz. Ya da şöyle de söyleyeyim. Mesela birisi bir video paylaşıyor. Az önce bahsettiniz. Yani bunu alıyorsunuz. Elinizdeki araçlarla beraber bunu cut edit yapabiliyorsunuz. Başka şeyler ekleyebiliyorsunuz. Değiştirebiliyorsunuz. Değil mi? Çünkü her şey birbirine uyumlu bir şekilde çalışıyor. Hepsinin altında JavaScript, HTML, CSS var. Bir sürü frameworkler var ama hemen aşağı bir platform, bir anlaşma üzerine. Bütün işte bu kullandığımız şu andaki bir platform. Nedir bu platform? Bir web browser aslında. Ve de bu diğer web browser'a, diğer makinelerle anlaşmalı bir şekilde bir ortam sağlıyor. Yani buna da biz internet diyoruz. Değil mi? Şimdi Web 3'e gittiğimiz zaman şöyle bir şey söyleyeyim. Biz burada konuşurken benim oğlum içeride oyun oynuyor. O 3D bir ortamda arkadaşlarıyla buluşuyor. Bir avatar sayesinde birbirleriyle konuşuyorlar, chat ediyorlar. Bir şeyin üzerine çalışıyorlar. Değil mi? Aslında bu Web 3.0 dediğimiz olay aslında bunun ileride daha yaygınlaşması. Yani siz de bizim beraber aslında bir ortam içerisinde olmamız. Ready Player Me bu konuda tabii ki insanların nasıl söyleyeyim anlaması açısından çok güzel bir film, bir kitap. Neler olabilir konusunda. Ama yani Web 3.0 aslında internet. İnternetin geleceği. Şöyle bir durum var. 3D aplikasyonlarda. 3D aplikasyonlar son yani 25-30 seneden beri aynı şekilde üretiliyor. Nedir bunun? Bir pipeline var. DCC tool'lar var. Yani data, digital creative tool'lar dediğimiz. Autodesk, Maya, Blender, Photoshop. Burada bir texture üretiyorsunuz, bir poligon üretiyorsunuz, bir 3D bir asset üretiyorsunuz. Daha sonra bu asset'i hepsinin beraber anlayabileceği bir ortama koyuyorsunuz. Buna da biz Unity diyoruz ya da Unreal diyoruz. Oyun motoru sonuçta. Ki ortak bir dil üzerinde anlaşabilsinler. Bir ortak bir file format üzerinde. Daha sonra bunu build ediyorsunuz. Yani file formatını değiştirip executable haline getiriyorsunuz. Bu executable'da bir bir platforma yolluyorsunuz. Bu platform ne olabilir? Web olabilir, iOS olabilir, Android olabilir, PlayStation olabilir, Xbox olabilir. Şimdi bir kişinin bir şeyi görüp alıp onu edit yapması, kendine eklemesi şu anda imkansız. Yani imkansız değil de bazı yapanlar var. Ama yani elindeki tool'larla olmuş bir şey değil de ham maddeden yapma imkanınız var. Son maddeden yapma imkanınız yok. Yani az önce edit dediğimden yani herhangi bir oyunu alıp edit yapamıyorsunuz. Bir kontrol alamıyorsunuz. Bunun için çalışıyor herkes şu anda. Yani baktığınızda Nvidia'nın işte USD formatları falan, Unreal, Unity aslında yani Web 3.0 herkes anlaştığı zaman o file formatlar üzerinde platformların hep beraber çalıştığı zaman bu aslında Metaverse dediğimiz olay. Kusura bakma biraz uzun oldu, biraz da teknik oldu ama.
Çok ben ilk defa biraz daha iyi anlamaya başladım olup biteni. Yani bir şey gibi, Lego setiniz var gibi yapabilecekleriniz ondan ibaretken dışarıdan bir şey alıp onunla bir araya getirebileceğiniz bir şey noktaya gidiyor. Ona çalışıyorlar şu an.
Şöyle olur yani şehir yaparlarken işte şeyler insanlar hep maketlerden şey konuşurlar ya işte şöyle olacak işte şurada ne olacak. Bizler de şeyde çalışıyoruz. Kanalizasyon buralarını da şişiriz. Asfalt dökeceğiz. Makineler geliyor tak tak tak falan. Yani bazen şey geliyor, biraz komik geliyor. Yukarıda işte, işte ağaç olacak, böyle olacak falan. Bizim işimiz şey diyor, asfalt dökmek, boru düşemek. O yüzden o açıdan yaklaşmak istedim. Aslında çok da fazla, nasıl söyleyeyim, çok zor bir kavram değil. Yani insanlara biraz anlaması açısından da belki yardımcı olur, işte HTML'in, CSS, JavaScript'in, CSS'in faydasından dolayı.
Evet, bu bence benim daha önce rastlamadığım bir derli toplu bir anlatımdı. Bence dinleyiciler için de güzel olacak. Ben aslında şunu merak ediyorum bir yandan da. Oyun yapmak biraz film yapmak gibi. Yani bir şeyi de var. Yani hem tabii prodüksiyon anlamında diyorum. Bir yandan ama oyunun hikayesini oluşturmak anlamında da. Orada siz de oyunlar geliştiriyorsunuz kendi içinizde, değil mi? Orada böyle
Evet.
bir dikkat ettiğiniz şeyler var mı? Orada sizin de bir formülünüz böyle işte hani bir hikayenin anlatımı gibi oyunun da buna benzer midir film yapmak gibi?
Ya, film yapmaktan biraz daha zor filmcilere. Çünkü şey elinizde ya, şey direktörün en güzel özelliği elinizde kamera var. Kamerayı siz kontrol ediyorsunuz. Oyunda kamerayı veriyorsunuz başkasına. Kamerayı onlar kontrol ediyor. Özellikle mesela Hitman tarzı oyunlar bayağı zor yapmak. Ve de bütçeler de bayağı yüksek yani bakıldığı zaman. Gerçi bir Hollywood bütçeleriyle yarışan bütçeler var şeyde yapım aşamasında. Tabii yani en zor tarafı şöyle söyleyeyim, aslında üç tane temel öğe var oyunun içerisinde. Bir tanesi gameplay dediğimiz oynanabilirlik, yani oyun nasıl oynanıyor. Çünkü karşı tarafa verdiğiniz duygular tamamen aslında bir input device sayesinde, yani bir controller, bir joystick ve de bununla kontrol ettiği için ya da işte VR'da falan olduğu zaman işte ellerin de gene aynı şekilde kontrol ettiği için falan karşı tarafın hissini oradan oluşturman gerekiyor. Bu kısmı zor. Yani bir de sürekli olarak bir nasıl söyleyeyim, reward, yani ödüllendirme ve cezalandırma içerisinde aynı zamanda bir flow yakalamanız lazım. Onun için de bir kompleksity, bir zorluk derecesi, aynı zamanda yetenek derecesi. Yani oyun oynarken ne çok zor olacak ne çok kolay olacak. Ve de ilerleyecek o oyuncu içerisinde yeni şeyler kazanan. O, tabii bunun içinde bir sürü şey var. Yani oynanabilir kısmının içerisinde çok fazla detaya girmeden. İkinci kısımda bir dünya oluşturma ve bu dünyanın kendi içerisinde bir inandırıcı olması. Yani yapılan şeylerin birbiriyle aynı style içinde olması. Çünkü bunların hepsi el yapımı işi baktığımızda. Yani bütün objeler, bütün texture'lar falan. Şöyle söyleyeyim. Mesela çok gerçekçi bir şeyin içerisine daha az gerçekçi bir şey koyduğunuz zaman insan ilk olarak onun dikkatini çekiyor. Çünkü insan gözü çok aşırı derecede şey efektif bir makine gibi çalışıyor ve de gerçek olmayanı hemen aradan seçebiliyor. Yani arasındaki bir detaydan, bu buraya değil, yani buraya uymuyor diyebiliyor hemen. Ve de yapılan şeylerin el yapımı olduğu için çoğu, yani insanlar uğraşıp o texture'ları, 3D asetleri, poligonları yaptığı için birbiriyle uyum içerisinde olması lazım. Bir kişi yaptığı zaman o kadar problem değil. Ama büyük takımlarda yaptığı zaman o dengeyi oturtmak gerekiyor. Yani aynı atmosfer yaratmak gerekiyor. Onun haricinde tabii ses de çok önemli. Yani insana o suspension dediğimiz, o bir şey olacak olmadan önceki duyguyu aktarılmak çok önemli. Olduktan sonra o kadar önemli değil. Yani biraz duygularla alakalı. Ondan sonra aşırı derecede endorfinle alakalı bir şey. Karşı tarafa feedback vermekle alakalı. Mutlu etmekle alakalı. Kendini iyi hissettirmekle alakalı. Üçüncü kısım pazarlama. Yani bir platformdan bir şeyi satmanız gerekiyor. Ve o platformun kendine göre özellikleri var. Mesela telefondaki bir parmağınız var, parmakla oynuyorsunuz ya da iki parmakla oynayabiliyorsunuz. Bir joystick'iniz var, en azından o 16 tane şey yapabiliyorsunuz. Gitar Hero'su var. Yani bir sürü şey var, yani o platformun size kattığı ve de sizden aldığı. Onun bir de en zor tarafı da şu. Şimdi bunun hepsini yaparken de aynı zamanda platformun size zorladığı bazı şeyler var. Constraint'ler var. Zorluklar var. Bunlar nedir? İşte CPU. Yani bir cihazla çalışacak. Ve bu cihazın spektrumu çok fazla. Yani herkesin şu anda evinde bilgisayar birbirinden farklı. Bir PC oyun yapmak mesela çok zor. Çünkü yani bir PC yapmak kolaydır ama markete yaptığınız zaman her spektruma şey yapmanız gerekiyor. Çok güzel bir oyun yaptığınız zaman bir anda marketiniz daralmaya başlıyor. Çünkü elinde o kadar bilgisayar olan, o kadar kaliteli bilgisayar olan yok. Buradaki kaliteyi ne kadar alt düzeyde yakaladığınız zaman daha çok pazar payınız artıyor. Ya da bir Android'de yaptığınız zaman Android'in o kadar çok modeli var ki, o kadar çeşidi var ki ne kadar geniş bir çevre yaparsanız o kadar çok şeyiniz oluyor. Nasıl? O biraz işin zanaat tarafına geliyor. Yani anlamanız lazım. Hardware'i anlamanız lazım. Ne yazık ki bu ne yazık değil de yani bu daha yeni piyasada. Yani bunu anlamak. Biz konsol oyunlardan geldiğimiz için biz işte PlayStation 3'te 512 MB şey vardı. Hafıza var şimdi bir PlayStation gibi bir oyunda. Yani şimdi baktığınız zaman PlayStation 3 oyunlarına falan. Bu oyunları burada nasıl ödemişler diyorlar. Yani onun da o zorlukları anlamak lazım. Aynı zamanda GPU var. GPU'nun da belli bir limitleri var. Özellikle şu andaki telefonlarda ısınma olayı var. Bunların hepsini şeye katmanız gerekiyor. Yani hem oynanabilirlik, dünya oluşturma ve o platform. Bir de pazarlama var. Yani her ürünün pazarı farklı. Yani Android kullanıcısının alım gücüyle iPhone kullanıcısının alım gücü arasında da farklar var. Konsol olanınla olmayanın arasında da fark var. Yani bir Nintendo'su olan, Switch olanlar, PlayStation 5'i olan arasında da fark var. Ne tarz oyunlar aldı. Bu yani aslında bir oyun, bir ürün üretmek. Ve de yani özellikle yeni oyun başlayanlar aslında hepsi bir startup. Bir ürününüz var ve bu ürünü markete sokmanız gerekiyor. Bu ürünü diğer ürünlerle rekabet içine sokmanız gerekiyor. Aradan sıyrılmanız gerekiyor. Ve de çok kalabalık bir market içerisinde başarılı olmanız gerekiyor. Onun haricinde de insanların boş zamanlarını rekabet ediyorsunuz. Yani YouTube'la, Netflix'te hepsiyle de rekabet etmeniz gerekiyor. Bir de yani şöyle bir şey de var. İyi bir oyun yapabilirsiniz ama mesela diyelim ki 5 arkadaş var lisede okuyorlar. 4 tanesi başka oyun oynuyorsa o bir kişi oyun oynasa bile oyun oynamıyor. Diğerleriyle oynamak istiyor diğer başka bir oyunu. O zaman tam da şeyi de ayarlamak lazım. Nasıl söyleyeyim? Kullanıcı kitlesinin şeylerini, trendlerini, nelerden hoşlandıklarını, hangi dizileri seyrettiklerini falan, hangi şeylerin daha popüler olduğunu falan, onları da takip etmek gerekiyor. Bayağı zorlu bir şey, öyle söyleyeyim.
Hiç bu kadar kompleks olduğunu düşünmemiştim hakikaten, ama söyleyince çok gerçekten de bir ürün ve startup benzetmesi de bence çok uygun hakikaten, çünkü öyle bir bilinmezliğe çıkıyorsunuz bir yandan. Evet, yani disrupt edebilirsiniz bir takım şeyleri gerçekten, ama o da kolay bir şey değil. Mutlaka çok buna uğraşan var zaten diye tahmin ediyorum. Peki şunu soracağım. Türk oyun şirketleri nispeten başarılı gözüküyorlar değil mi? Çok büyük başarılı.
Evet.
En azından diğer sektörlere olarak mukayese ettiğiniz zaman. Burada bir yatkınlığınız mı var? Bir onu merak ediyorum. Bir de yani
Evet.
oyun endüstrisinin Türkiye'nin diğer endüstrilerine vereceği bir ders, bir çıkarım var mı? Ne öğrenebiliriz oyun endüstrisinin başarıdan?
Ya şimdi bir özellikle kültür olarak bir avantajımız var. Çünkü oyun bizim kültürümüzde var. Yani insanlar işten çıkıyorlar, kahveye gidiyorlar. Yani öyle bir kültürümüz var. Danimarka öyle bir şey yok. Yani insan işten çıktı beraber giden taş konken oynayan bir kültür yok. Yani bu Türklere, Çinlilere has bir şey.
Evet.
Yani Doğu kültüründen gelen bir şey. Öyle bir avantajımız var. Yani hem Batılıyız hem de Doğuluyuz. Doğu oyun oynaması bizim avantajımız. İkincisi pratik düşünüyoruz. Pragmatiz. Çok aşırı derece pragmatiz. Bu da oyunlarda çok işe yarıyor. Çünkü normal bir yazılım yaptığınız zaman mesela diyelim ki bir hastane için bir yazılım yapıyorsunuz. Bayağı iyi yapmanız lazım çünkü karşı tarafta insan ölme ihtimali var. Ya da bir uçak için bir şey yaptığınız zaman. Oyunlarda hata olduğu zaman okey olabiliyor. Mesela İskandinavlar mesela çok titiz insanlardır. Çok fazla titiz olduğun zaman çok uzun zaman harcıyorsun. Biraz pragmatik olacaksın mesela o konularda. Tamam oldu bitti diyeceksin. Tamam burası. Ama gene bir kalite yavaş yavaş arttırman lazım. Bu pragmatiz olmamız bizim işimize çok yarıyor. Üçüncü olarak da çok girişimciyiz. Yani birisi bir şey yaptığını anladığı zaman ben de yaparım. Yani özgüvenimiz çok yüksek. Burada Türk annelerinin suçu bu. Oğlum iyisin, aferin kızım bir tanesin. Böyle bir gaz, aileden bir gaz var. Herkes o yüzden böyle yaparız ederiz modundalar. O da büyük bir avantajımız. Yani o aile yapısı. Bir de çok güzel. Mesela genç insan için acele etmiyorlar hayat atmak için. Mesela yurt dışında hadi 18 oldum, 19 oldum, 20 oldum, bir çalış falan. Daha fazla o genç neslin daha fazla bir şey söyleyeyim. Herkes için geçerli değil de bu bir
hareket alanı var.
Lastik var arkada.
Evet, evet.
Ve o size diyor ki ya düşersen de bir şey olmaz. Bak hala buradayız. Annemiz, babamız hala yani kimseyi yalnız başına bırakmıyor. Öyle şey. Yurt dışındaki gibi değil.
Bir de yani diğer girişimciliklere kıyasla herhalde şeyi dağıtımı da nispeten daha kolay. Erişim daha kolay. Yani bir oyun, iyi bir oyun yapıyorsunuz, koyarsanız işte dünyanın her yerinde satabiliyorsunuz bir yandan da. Hani öyle bir...
Tabii tabii. Tabii maliyetler düşük Türkiye'de. Maaşlar düşük. Hayat şey düşük. Çok rekabetçiyiz şu bu zaman özellikle. Onun haricinde tabii bunu daha önce de bahsetmiştim başka bir yerde. Yani cep oyun, bilgisayar şey oyunları, mobile oyunların en büyük özelliği bir distribütöre ihtiyacınız yok. Yani bir şeye basmanıza gerek yok. O CD'lerin, Xbox'ların işte şeylerin falan olmasına gerek yok. Direkt bir store'a publish ediyorsunuz. Paranız yurt dışından geliyor. Direkt exporter'sınız yani şey olarak baktığınız zaman. Türkiye'deki oyun firmalarının hepsi aslında çok büyük ihracatçı. Çünkü para direkt şeyden geliyor. Yani Apple'dan, Google'dan geliyor size. Oradan %30'unu kesiyorlar. Gerisini Türkiye'ye geliyor. Oyun yap, orada oyundan kazanan para var. O yüzden direkt dışarıdan döviz getiriyor bütün oyun firmaları.
Evet ya bunu düşünmek lazım. Yani hakikaten nasıl...
Bir de çok fazla genç nüfusumuz var. Evet. Çok fazla zamanı olan insan var. Aslında çok acayip potansiyelimiz var. Yani inanılmaz derecede.
Evet ya yani işte bu birilerinin bu işi biraz daha planlı ve biraz daha teşvikle götürmesi lazım.
Ben ilkokullardan ilkokullara yazılım öğretilmesi taraftarıyım. Yani yazılım öğrenmesi çok önemli. Özellikle rekabetçi bir yani dünya şuna gidiyor. Her şey sürekli olarak otomasyon halinde. Ve bu otomasyondan dolayı da çok fazla iş buharlaşma tehlikesi altında. Ve de buharlaşmasının nedeni de otomasyon bilgisayar tarafından gelmesi. Eğer rekabetçi olmak istiyorsak yazılımda ve de hardware'de öne çıkmamız lazım. Yani bu genç nüfusu bir şekilde kullanmamız lazım ki bu genç nüfus yazılım üretebilsin. Problem çözebilsin, otomasyon yapabilsin. Daha fazla export yapsın. Şöyle bir güzel tarafı var. Mesela Unity kullanıyorsun. Sen Unity'yi herkes oyun için biliyor. Ya da Unreal oyun motorunu. Oyun için biliyorlar ama filmler yapılıyor. Animasyon filmleri yapılıyor. Hem Unity hem Unreal'da. Onun haricinde mimaride kullanılıyor. Simülasyonda kullanılıyor. Hatta bu siyahlarda falan da Unity kullanılıyor. Diyebiliyorum ben yani. Tam onaylayamadık. Ama kullanıldığını biliyorum. Çünkü simülasyon kabiliyetleri çok fazla. Bir de şöyle düşün. Mesela bir araba kendine süren arabalardan bahsedelim mesela. Bunların eğitilmesi gerekiyor. AI'nin sürekli training olması gerekiyor değil mi? Evet. Mesela birisi arabanın önüne atlayacak. Bunu gerçek hayatta kaç sefer yapabilirsiniz? Yani bir sefer adam öldü. Yani bilgisayar ortamında atlat, bin defa atlat. Yani çeşitli açılardan atlat falan. Çünkü sonuçta makine sürekli bunu öğreniyor. Hı hı. Öğrendiğinden bir algoritma oluşturuyor. O algoritmadan da kendi kendine kullanan arabalar, otomasyon olmaya başlıyor. Yani çok fazla şey var. Robotlardan tutun, her şeye karşı. Yani daha o sektörlerde açılacak önleri Türkiye'de. Öyle düşünüyorum.
Kesinlikle. Bu dijital ikiz falan olayları değil mi?
Bir tabii şey tabii. Digital twins şey. Dediğimiz olay, dijital ikiz dediğimiz olay.
Peki. Harika. Çok güzel bence. Çok ve kolay da anlatıyorsunuz. Basit de anlatıyorsunuz. Bence çok faydası oluyor. Benim imza sorum, podcast'ın imza sorusu, son sorum. Ulaş Karademir için değer yaratmanın formülünü soracağım.
Tamam. Değer yaratmanın formülü biraz insana değer vermekten, yani bir insana değer verdiğiniz zaman şöyle bir şey var, ben kendi oğullarım da söylüyorum bunu. Daha önce biraz daha şimdi değiştirdim biraz. Daha önce şöyle diyordum, hayat diyorum iki ayrıldı, şimdi hayat üç ayrıldı diyorum. üretenler, tüketenler ve ticaretle uğraşanlar. Şöyle bir güzel taraf var. Üretmenin bir şeyler ortaya koymanın Unity'nin felsefesi de bu aslında. Dünya üreticilerle çok daha güzel bir yer olacaktı diye. The world is a better place with more creators dedikleri. Yani üreten insan üretilen şeye saygı duyar. Tahribat etmez. Çok eleştirirken dikkat eder. Çünkü bir emeği karşılığını görür. Üreten insanlar hayatta şey diye bakarlar. Nasıl daha değer katarım diye bakarlar. Tüketen insanlar üreten insanlar için çalışır. Ve de diğerleri de ticaret yapar. Öyle söyleyeyim. Ama üretmenin en güzel tarafı kafanız biraz farklı çalışıyor. Kafanız şey diye çalışıyor. Ben nasıl değer katabilirim diye çalışıyor. Bir şey üretmek. Bu her şeyde var. Yani bu patates üretmekle de aynı şey. Yazılım üretmekle de aynı mantalite. Yani bir şeye emek veriyorsunuz. Bir şeye zaman harcıyorsunuz. Bir şeye bazen duygusunu koyuyorsunuz. Bazen inancınızı koyuyorsunuz. Ondan sonra o şey ortaya çıkıyor. Oluyor. Ve de size para olarak geri dönüyor. Aldığınız parayı da gidip harcamıyorsunuz. Gidip başka şeyler üretmeye çalışıyorsunuz. Çevrenizdeki insanların değişiyor. Sizin gibi tutkulu insanlar oluyor. Yani ne olursa olsun üretmenin faydası çok fazla. Öyle söyleyeyim.
Üretmek hayata anlam katıyor ve hani işte sevdiğiniz bir iş yapıyorsanız işte tam akış konuştuğumuz gibi bir akışta olduğunda yani o zorlukla yetenek bir şekilde baş başa gittiği zaman kendinizi geliştiriyorsunuz ve hayat daha keyifli oluyor bir şekilde bir yandan.
Evet, %100.
Peki, size o zaman nasıl ulaşmalarını tercih edersiniz? İlgilenenlerin size soruları olurlarsa LinkedIn üzerinden mi?
LinkedIn'den.
Çok LinkedIn'de aktif misiniz bilmiyorum ama yani sonuçta şey.
Ben bana yazan herkesle konuşmaya çalışıyorum. Ne zaman bir podcast falan yapsak bir 500 kişi falan 1000 kişi falan ekliyor LinkedIn'de.
Harika.
ama elimden geldiğince LinkedIn'den cevap yazmaya çalışıyorum.
Evet, eksik olmayın. Bize de yanıtsız bırakmadınız ve hakikaten bu noktada tabii yurt dışında bu başarıyı elde etmiş insanların Türk insanı İlham vermesi de çok anlaşılır bir şey. Çok bu konudaki ilgiyi de gayet iyi anlıyorum. Çok teşekkür ediyorum.
Beni çok mutlu ediyor gerçekten. Yani genç insanların bana ulaşması, soru sorması beni de mutlu ediyor. Çünkü insanın hayatına dokunmak çok güzel bir şey. Ben bunu yani işten yapıyorum öyle söyleyeyim.
Harika. Çok teşekkürler.
Bu podcast'te yurt içinden ve yurt dışından bilim insanlarına, akademisyenlere, tasarımcılara, iş insanlarına, danışmanlara ve eğitmenlere değer yaratma formüllerini soruyorum. Amacım Türkiye'de değer yaratmaya çalışan kişilere konuklarımın deneyimlerinden ilham vermek. Podcast haricinde ise ilham vermenin ötesinde elimden geldiğince bu yolda kolaylaştırıcı olmak istiyorum. Bunun için size iki aşamalı bir teklifim var. Eğer benimle ve diğer dinleyicilerle bir araya gelmek ve etkileşime girmek isterseniz sizi kitap kulübümüze davet edebilirim. Podcast'imin ve bence değer yaratmanın çerçevesini oluşturan davranış bilimi, kişisel gelişim, girişimcilik, pazarlama ve inovasyon başta olmak üzere iş dünyası alanından kitaplar okuyoruz. Her ayın son çarşamba akşamı çevrimiçi buluşup o ay kulüpte okuduğumuz kitabı tartışıyoruz. Eğer kariyerinize bir değişiklik, bir atılım planlıyorsanız ya da mevcut işinizde kendinizi geliştirmek istiyorsanız size bir önerim daha var. Farklı disiplinlerden kafa dengi, öğrenmeye açık insanların birbirlerinin gelişimine, üretimine destek ve ortak olma taahhüdüyle bir araya geldiği bir topluluğumuz var. Hem kitap kulübü hem de derya topluluğu hakkında bilgi almak ve kayıt olmak için meteyursever.com'u ziyaret edebilirsiniz. Bu podcast'i beğendiyseniz favorileriniz arasında alabilir, sosyal medyada paylaşabilir, hatta Apple'da dinliyorsanız yıldız ve değerlendirme bırakabilirsiniz. Bütün bunlar bu yayınların daha çok kişiye ulaşmasını sağlayacak ve tabii benim için de büyük bir motivasyon olacak. Eleştiri, beğeni ve önerilerinizi bana LinkedIn üzerinden iletebilirsiniz. Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşünceye dek sağlıkla kalın, hoşça kalın.